Ayrım 2, Rüzgarın Yüzyılı. Eduardo Galeano, sayfa 30. 1906 Paris, Santos Dumont. Hava gemisini üretmesinden 5 yıl sonra Brezilyalı Santos Dumont uçağı icat ediyor. Santos Dumont bu 5 yılı hangarlarda geçirmiştir. Günün 24 saatinde son hızla ortaya çıkıp ortadan kalkan, demir ve bambudan yapılma dev boyutlu bir şeyleri kurup sökerek. Geceleyin bu şeyler martı kanatları ve balık galsamalarıyla donanmış olarak yatıyor. Sabaha tayyare böceklerine ya da yaban ördeklerine dönüşmüş olarak kalkıyorlar. Santos Dumont bu şeylere binerek ona inatla asılan yerden göğe uçmak istiyor. Bu uğurda çarpışmalar, düşüp yere çakılmalar yaşıyor. Başından yangınlar, kuyruk çevrintileri, batma olayları geçiyor. Santos bunları salt inadı sayesinde atlatıyor. Yılmadan çalışıyor, çabalıyor ve en sonunda bu şeylerden birini ta göklere yükselen bir uçağa ya da sihirli bir halıya dönüştürüyor. Bütün dünya bu muazzam başarının kahramanını tanımak istiyor. Havaların kralı, rüzgarların efendisi, 1.30 boylarında fısıldar gibi konuşan sinek sıklet bir adam. 1907 Saguala Grande, Lam. Sabahın ilk sıcağının basmasıyla oğlan çocuğu uyanıyor ve her şeyi görüyor. Dünya sırt üstü yatmış fırıldak gibi dönmekte ve bu girdabın içinde telaşlı bir yarasa kendi gölgesini kovalayarak halkalanmaktadır. Yarasa gölgeye kanadıyla vura vura yaklaştıkça kara gölge duvara doğru geriliyor. Çocuk kafasını kollarıyla kapayarak yataktan fırlıyor ve kocaman bir aynaya çarpıyor. Aynada hiçbir şey görmüyor ya da bir başkasını görüyor belki. Arkasına dönünce dolabın içinde Çinli babasıyla kara derili büyük babasının kellesi uçmuş giysilerini ayrımlıyor. Sabahın içinde bir yerde boş bir yaprak kağıt onun yolunu beklemekte. Ama bu Kübalı çocuk adına Wilfredo Lam denilen bu fırtına, tepesindeki sanrılar dünyasında çılgınca fır dönüp duran yitik gölgesinin resmini çizmeyi hala bilemiyor. Çünkü korku ifritini kovmanın o kendine özgü göz kamaştırıcı yöntemini henüz keşfetmemiş. 1907 Ikuikue. Birçok ülkelerin bayrağı. Kuzey Şili'nin çakıllı çölünde yürüyen grevci nitrat işçiler olayının başında dalgalanıyor. Binleri bulan kadın ve çocuklarıyla binlerce işçi marşlar ve sloganlar söyleyerek Ikuikue limanına yürüyor. İşçiler limanı işgal ettikleri zaman İçişleri Bakanı vur emri veriyor. İşçiler yılmayıp dayanmaya karar veriyorlar. Tek bir taş bile atmayacaklardır. Grevin lideri Jose Briggs bir Kuzey Amerikalı'nın oğludur. Gene de US konsolosundan korunma istemeyi reddediyor. Peru konsolosu Perulu işçileri kurtarmaya çalışıyorsa da işçiler Şilili yoldaşlarını yüzüstü bırakmaya yanaşmıyorlar. Bolivya konsolosu Bolivyalı işçilerin aklını çelmeye çalışıyor ama onlar da Şililerle yaşayıp Şililerle ölürüz diyorlar. Genel Roberta Silva Renard'ın makinelileri silahsız işçileri biçiyor ve yere cesetlerden bir halı döşüyor. İçişleri Bakanı kıyımı haklı çıkarmak için en kutsal şeylerin adını ortaya koyuyor ki bunlar önem sırasıyla şunlardır: mülk, kamu asayişi ve hayat. 1907 Rio Batalha, Nimuendaju. Kurt Uncle doğuştan kızılderili değildi ve sonradan oldu ya da olduğunu keşfetti. Yıllar önce Almanya'dan çıkıp Brezilya'ya gitmiş ve Brezilya'nın en derinlerinde kendi soyunu bulmuştu. Şimdi cenneti arayan hacılar misali vahşi ormanları dolaşan Guarani kızılderilileriyle birlikte yaşıyor. Onların ekmeğini bölüşüyor, ekmek bölüşmenin mutluluğunu paylaşıyor. Kızılderililerin okudukları ezgiler göklere yükseliyor. Gecenin en karanlık saatinde gizli bir tören yapılmakta. Kurt Unkel'in alt dudağında delikler açılıyor ve kendisine Nimuendaju adı veriliyor. Kendi evini yaratan. 1908 Asunción, Barrett. Belki de bir zamanlar yüzyıllar ya da çağlar önce Paraguay'da yaşamış ama unutmuştu. Şurası kesin ki Rafael Barrett 4 yıl önce merak nedeni ya da bir rastlantıyla buraya ulaştığında kendini beklemekte olan yere nihayet gelmiş gibi bir duyguya kapılmıştı. Tanrı'nın unuttuğu bu ıssız köşe onun yeriydi. O gün bugündür bir yandan sokak köşelerinde sabun kasalarının üstüne çıkıp ahaliye söylevler verirken bir yandan da gerçekleri açıklayan, suçları yüze vuran yazılar yayımlıyor. Buna karşılık hükümet de onu kovuyor. Süngüler genç anarşisti sınıra itiyor ve yabancı uyruklu bir kışkırtıcı sıfatıyla sınır dışı ediyor. Paraguaylıların en Paraguaylısı bu toprağın öz fidanı, bu hamurun has mayası olan Barrett, İspanyol bir anayla İngiliz bir babadan Asturis'te dünyaya gelmiş, Paris'te eğitim görmüştü. Onun en ağır suçu bir tabuya bağışlanmaz biçimde dil uzatmak, yani mate çayı üreten büyük çiftliklerdeki kölelik geleneğini lanetlemek olmuştur. 40 yıl önce Paraguay'ı ortadan kaldırmak için verilen savaş sona erdiğinde, zafer kazanan ülkeler uygarlık ve özgürlük adına savaştan sağ çıkanların ve onların çocuklarının köle yapılmasını yasallaştırdılar. O gün bugündür Arjantinli ve Brezilyalı toprak sahipleri Paraguaylı ırgatlarının hesabını kafa sayısıyla tutarlar, ineklerini sayar gibi. 1908 San Andrés de Sotavento. Hükümet Kızılderililerin var olmadığına karar veriyor. Vali General Miguel Marina Torralvo, Kolombiya sahilinde çalışan petrol şirketleriyle ilgili kararnameyi çıkartıyor. Noterin ve üç tanığın huzurunda Kızılderililerin var olmadığını resmen bildiriyor. 3 yıl önce Bogota'da Ulusal Kongre'nin onayıyla çıkan 1905 Taksim 55 numaralı yasa, San Andrés de Sotavento'da ve toprağından ansızın petrol fışkıran başka Kızılderili yerleşim yerlerinde Kızılderililerin var olmadığını karara bağlamıştı. Şimdi valinin yaptığı yasayı uygulamaktan ibarettir. Kızılderililer var olsalardı yasa dışı sayılacaklardı. Böylece bu insanların yeri ya mezarlık ya da sürgün olarak belirleniyor. 1908 San Andrés de Sotavento, bir yaşamlar ve mülkler yöneticisinin portresi. General Miguel Marino Torralvo, Kızılderililer de kadınları topuğunun altında ezen bu toprak. Obur vali Kolombiya'nın kıyı yörelerine at sırtından yönetiyor. Kırbacının sapıyla yüzlere ve kapılara vurup kaderleri biçimlendiriyor. Yoluna çıkanlar onun elini öpüyorlar. Tiril tiril lekesiz beyazlar giyinmiş, yollarda atını eşkin sürerken peşi sıra her zaman merkebe binmiş genç bir uşak geliyor. Bu uşak generalin kaynamış suyunu, brandisini, tıraş takımını ve yem yaptığı kızların adını yazdığı defteri taşıyor. Atının her adımıyla generalin zenginliği artıyor. İşe tek bir sığır çiftliğiyle başlamıştı. Şimdi 6 çiftliği var. İlerleme ve çağdaşlığa inanan ama bunu geleneklerin dışlanması pahasına gerçekleştirmenin karşısında olan general, topraklarının sınırını belirlemek için dikenli tel, halkının haklarının sınırını belirlemek için de kamçı kullanıyor. 1908 Guanape, bir başka yaşamlar ve mülkler yöneticisinin portresi.
Buyuruyor, söyleyin ona, kefenini atının terkisinde taşısın.
Borcu olan mısır sepetlerini getirmekte geciken, kızını ya da tarlasını teslim etmek konusunda sorun çıkaran serfleri, görevlerini ihmal ettikleri için 5 kurşunla cezalandırıyor.
Aceleye getirmeyin diye buyruk veriyor infazcılarına, ancak en son kurşun can almalı.
Venezuela'daki Guanape Vadisi'nin mutlak efendisi Deogracius Itriago'nun hışmından kendi ailesi bile kurtulamıyor. Bir gece bir akrabası baloya giderken caka satmak için onun en iyi atını ödünç alıyor. Ertesi sabah Don Deogracias onu 4 kazığa bağlatıyor ve bir başkasının atıyla dansa gidip caka satmak huyundan vazgeçirmek için ayak tabanlarıyla kaba etlerinin derisini bir kassava rendesiyle yüzdürüyor. Nihayet boş bulunduğu bir anda kendisinin ölüme mahkum ettiği birkaç köylü tarafından öldürüldüğü zaman ailesi 9 gece ölülere özgü novena duaları okuyor ve Guanape ahalisi 9 gün 9 gece çılgınlar gibi bayram ediyor. Kimse eğlenceye doymuyor. Çalgıcılar da yürüttükleri müzik maratonunun karşılığında para istemiyorlar. 1908 Merida, Yucatan. Perde inerken ve daha sonrası. Tren daha şimdiden gözden gitmekte. Meksika başkanı da öyle. Porfirio Diaz, Yucatan'daki uçsuz bucaksız Henequen çiftliklerini gözden geçirmiş ve son derece olumlu izlenimler edinmişti. Çok güzel bir manzara demişti. International Harvester şirketi için ucuz iplik üreten milyonlarca hektarın ve binlerce Kızılderililerin sahipleriyle ve piskoposla yemek yediği sırada. Burada insan dört bir yanda mutluluk havası soluyor.
Lokomotifin dumanı daha dağılmadan boyalı kartondan yapılma o zarif pencerede evler bir el çarpışıyla yıkılıyor. Çiçek çelenkleriyle flamalar süprüntü olup çıkıyor, toparlanıp yakılıyor ve rüzgar yollara kurulmuş çiçek taklarını bir üfleyişte çökertiyor. Yıldırım ziyaret sona erer ermez Meridalı tüccarlar dikiş makinelerini, Kuzey Amerika yapımı mobilyaları ve kölelerin gösteri boyunca giydikleri yepyeni giysileri geri alıyorlar. Bu köleler son zamanlara kadar o küçük konuşan haçın ülkesinde özgür yaşamış olan Maya yerlileri ve kuzeydeki ovalardan dörder yüz pezoya satın alınan Yakuyi kızılderilileridir. Taştan yapılma müstahkem kulelerde yığın yığın yatıyorlar ve ıslak kırbaçların tuttuğu tempoya uyarak çalışıyorlar. İçlerinden biri huysuzlanırsa nöbetçiler onu kulaklarına kadar toprağa gömüp atları üstüne salıyorlar. 1908 Ciudad Juárez aranıyor. Birkaç yıl önce Porfirio Diaz'ın istemi üzerine Kuzey Amerika'nın atlı polisleri burada sınırı geçerek Sonora'daki grevci bakır işçilerinin eylemini bastırmışlardı. Daha sonraları Vera Cruz tekstil fabrikalarındaki grevde tutuklama ve ölümlerle sonuçlanmıştı. Bununla birlikte bu yıl Coahuila'da, Chihuahua'da, Yucatan'da gene grevler patlak verdi. Asayişi bozan grev eylemi suçtur. Grev yapan suç işlemiş olur. İşçi sınıfının kışkırtıcıları olan Flores Magon kardeşler de suçluların baştan tutmasıdırlar. Suratları Ciudad Juárez tren istasyonunun duvarlarına yapışmış duruyor. Sınırın iki yanındaki bütün tren istasyonlarının duvarlarında olduğu gibi Furlong Dedektiflik Ajansı onların her birisi için $40,000 ödül vaat ediyor. Flores Magon kardeşler yıllardır ölümsüz başkan Porfirio Diaz'ın egemenliğine nanik yapmaktalar. Yayımladıkları gazete ve broşürlerle halkın Diaz'a duyduğu saygının kaybolmasına neden oldular. Bir kez saygı ortadan kalkınca insanlar korkularını da yitirmeye başlıyorlar. 1908 Caracas, Castro. Yalnızca işaret parmağıyla tokalaşıyor. Çünkü öbür dört parmağına kimse layık değildir. Cipriano Castro Venezuela'da hüküm sürüyor. Tacı sarkık püsküllü bir bere. Tek düze trompet vuruşları, gök gürültüsü gibi alkışlar ve eğilen omuzların hışırtısı onun zorbaları ve saray soytarılarıyla birlikte geldiğini haber veriyor. Tıpkı Bolivar gibi Castro da kısa boylu, çevik, dansa ve kadınlara meraklıdır. Ölümsüzlüğe poz verirken Bolivar oynar ama Bolivar birkaç savaşı kaybetmişti. Oysa Castro Semper Victorious asla yenilmedi. Zindanları tıklım tıklım dolu. Ona modern zamanların en büyük adamı diyen, savaşta ve yönetimde sağ kolu olan Juan Vicente Gomez dışında kimseye güveni yok. Castro'nun en güvenmediği kişiler de cüzzamı ve deliliği kaynamış leş kargası suyuyla tedavi eden yerel hekimlerdir. Kendisi ise hastalıklarını bilgili Alman hekimlere emanet etmeye karar verir. La Guayra limanından Avrupa'ya hareket eder. Gemi anca demir almıştır ki Gomez iktidara el koyar. 1908 Caracas, Taş Bebekler. Bütün Venezuelalı erkekler karşılarındaki kadınlar için birer Cipriano Castro'durlar. İyi yetişmiş bir senyorita babasıyla erkek kardeşlerine hizmet eder. İleride kocasının hizmet edeceği gibi. Ve izin almadan ne konuşur ne de herhangi bir şey yapar. Paralıysa ya da iyi bir aileden geliyorsa sabahları kilisedeki erken ayine gider. Sonra da zamanını siyah derili hizmetçilere, aşçılar, orta hizmetçileri, sütlineler, dadılar, çamaşırcı kadınlar, buyruklar vermeyi öğrenmekle ve dikiş nakış yapmakla geçirir. Arada arkadaşlarını ağırlar, hatta şok edici bir romanı salık vererek ''Görseniz nasıl ağladım'' diye fısıldayacak kadar ileri gider. Haftada iki kez akşam üzeri yetişkin bir akraba kadının keskin bakışları altında bir kanepede oturur ve nişanlısının anlattıklarını dinleyerek ona bakmadan, yaklaşmasına izin vermeden birkaç saat geçirir. Her gece yatmadan önce Ave Maria'larını okur ve ay ışığında cildini yağmur suyunda ıslatılmış yasemin yapraklarıyla ovar. Nişanlısı onu bırakırsa genç kız yenge olur ve sonsuza değin günlerini, ölülerle ermiş heykellerini ve yeni doğmuş bebeleri giydirmeye, nişanlı çiftlere göz kulak olmaya, hasta bakıp din dersi vermeye, gecelerini de yalnız yatağında vefasız sevgilisi için ah çekerek geçirmeye yazgılanır.
1909 Paris, bir ulusal iktidarsızlık kuramı. Bolivyalı Alcides Arcuedas, Teneke Kralı Simon Patino'nun verdiği bursla Paris'e gidiyor ve hasta insanlar adında yeni bir kitap yayımlıyor. Teneke Kralı yazar Arcuedas'ı Bolivya halkının yalnızca rahatsız değil, ölümcül hasta olduğunu açıklasın diye beslemektedir. Bir süre önce Gabriel Rene Moreno adında bir başka Bolivyalı düşünür, yerlilerle mestizoların beyinlerinin hücresel bakımdan yetersiz olduğunu ve beyaz adam beyninden 5-7 hatta 10 ons daha hafif çektiğini bulgulamıştı. Şimdi de Arguedas, mestizoların atalarının en kötü özelliklerini kapmış olduklarını ileri sürüyor. Bolivyalılar işte bu yüzden yıkanmayı ve okuyup yazmayı öğrenmek istememekte, yalnızca içki içmeyi bilmektedirler. İki yüzlü, bencil, tembel, kısacası hepten düzeysizdirler. Yani çektikleri binbir dert kendi yaratılışlarından kaynaklanmaktadır. Efendilerinin doymaz oburluğundan değil. İşte size biyolojinin hüküm giydirerek zoolojiye indirgediği bir halk. Onun yazgısı öküzün hayvansal yazgısıdır. Kendi tarihini yaratamadığından ancak kaderini gerçekleştirebilir. Ve bu kader, bu umarsız felaket yıldızlarla değil kanla yazılmıştır. 1909, New York, Charlotte. Kadının biri bir sabah erkeğe dönüşmüş olarak uyanırsa ne olur? Aile kurumu erkek çocuklara buyurmayı, kız çocuklara da boyun eğmeyi öğreten bir yetiştirme kampı olmayaydı ne olurdu? Küçük çocuklar için gündüz bakım evleri olaydı, erkekler de mutfak ve ev işlerini eşleriyle paylaşsalardı ne olurdu? Masumluk yerini vakara bırakaydı, duyguyla akıl kol kola gezeydi ne olurdu? Din adamlarıyla gazeteler doğruyu söyleyeydi ne olurdu? Ve kimse kimsenin malı olmayaydı. Charlotte Perkins Gilman böyle zırvalar sayıklayıp duruyor işte. Basın da ona anormal bir anne diye saldırıyor. Ama bu Charlotte'un gönlünde taht kurup içini kemiren hayalleri daha da alevlendiriyor. Onu arada çökerten bunlar oluyor işte, kendi içindeki bu düşmanlar. Charlotte düşüyor ve gene kalkıyor, gene düşüp gene kalkıyor. Hep ileriye gitme güdüsü onu hiç bırakmıyor. Bu inatçı yolcu Birleşik Devletler'in dört bir yanında dolaşarak ters yüz olmuş bir dünyayı anlatmayı sürdürüyor. 1909 Managua, Amerikalılar arası ilişkilerin işleyişi. Philander Knox avukattır ve Rosario ve Light Madencilik şirketinin hissedarlarından biridir. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı'dır. Nikaragua Başkanı Jose Santos Zelaya bu şirkete gereken saygıyı göstermiyor. Rosario ve Light Madenciliğin vergi vermesini istiyor. Başkan kiliseyi de yeterince saymıyor. Manastırların mallarına el koyduğundan, buralara vergi ve ürün bağışını yasakladığından ve kutsal evlilik bağını bir boşanma yasasıyla kirlettiğinden bu yana mübarek Meryem Ana onu günahkar ilan etmiştir. Bu yüzden Dışişleri Bakanı Knox, Başkan Zelaya'yı devirmek için 3-5 deniz piyadesi gönderip onun yerine Rosario ve Light Madencilik Şirketi'nin muhasebecisini geçirdiğinde kilise alkış tutuyor. 1910 Amazon Ormanları, İnsan Yiyiciler. Kauçuk fiyatları bir gecede çöküyor ve Amazon'da zengin olma düşleri boşa çıkıyor. Dünya pazarı elinin tersiyle bir vurunca Belém do Paralar, Manaolar, Iquitolar, vahşi ormanlardaki kauçuk ağaçlarının gölgesine yatan bütün uyuyan güzeller uyanıyor. Yarınların ülkesi denilen bu yer öz suyunu emmiş olan tüccarların bırakıp gitmesiyle masallar ülkesine, dünlerin diyarına dönüyor. Büyük kauçuk sermayesi Amazon'dan kaçıyor. Daha ucuz fiyatla daha iyi kauçuk çıkaran Asya çiftliklerine yöneliyor. Amazon'da yamyazlı bir dönem yaşanmıştır. İşçi arayarak ırmak boylarında dolaşan köle avcılarına kızılderililer insan yiyici derlerdi. O kalabalık köylerden şimdi arta kalan yalnızca yıkıntılardır. İnsan yiyiciler kızılderilileri sıkıca bağlayarak kauçuk çiftliklerine yollamışlardı. Öbür mallarla birlikte gemilerin ambarlarında taşıdılar onları. Satış komisyonlarını ve navlun ücretlerini belirtmek için yollu yolunca düzenlenmiş faturalar çıkartarak. 1910 Rio de Janeiro, Kara Amiral. Gemide sessizlik emri, bir subay hükmü okuyor. Davullar şiddetle çalınırken bir tayfa disiplinsizlik yaptığı için sopadan geçiriliyor. Dizüstü güverte parmaklığına bağlanmış olarak cezasına bütün gemi mürettebatının gözleri önünde boyun eğiyor.
Değneğin son darbeleri 248, 249, 250. Lime lime bir bedene iniyor, kanlar içinde baygın ya da ölü. Sonra isyan patlak veriyor. Guanara körfezinin sularında tayfalar baş kaldırıyor. 3 subay bıçaklanarak öldürülüyor. Savaş gemilerine kırmızı bayrak çekiliyor. Müfrezenin yeni komutanı sıradan bir tayfadır. Kara amiral Joao Candido sancak gemisinin güvertesinde yüzünü rüzgara verip duruyor ve isyancı paryalar onu selamlıyor. Şafakta 200 pare top gümbürtüsü Rio de Janeiro'yu uyandırıyor. Kara amiral bir uyarı duyuruyor. Kent onun insafına kalmıştır. Brezilya filosunun geleneği olan sopa cezası kaldırılıp genel af ilan edilmezse Rio bombardıman edilecek. Taş taş üstünde bırakılmayacaktır. Savaş gemilerindeki topların ağzı Rio'nun en önemli binalarına dönüktür. Yanıt istiyoruz hem de derhal. Kent panik içinde boyun eğiyor. Hükümet filoda değnek cezasının kaldırıldığını ve isyancıların bağışlandığını bildiriyor. Joao Candido boynundaki kırmızı mendili çıkararak kılıcını teslim ediyor. Amiral kendini yeniden tayfaya dönüştürüyor. 1910 Rio de Janeiro, Brezilya'nın en zengin avukatının portresi. 6 yıl önce kendisi çiçek aşısına, özgürlük adına karşı çıkmıştı. Bireyin derisinin de aynen vicdanı gibi dokunulmazlığı vardır diyordu Rui Barbosa. Devletin düşünce ve bedeni zorlamaya hakkı yoktur, kamu sağlığı ve temizliği adına bile olsa. Şimdi de Rui Barbosa tayfaların başkaldırısının şiddetiyle vahşetini en sert biçimde kınıyor. Bu ünlü hukukçu ve kalburüstü yasa uzmanı değnek cezasına karşı olmakla birlikte değnekten geçenlerin kullandığı yöntemi suç sayıyor. Tayfaların haklı istemlerini uygar biçimde anayasal yollardan, geçerli hukuk kurallarının çerçevesi içindeki yolları kullanarak ortaya vurmadıklarını belirtiyor. Rui Barbosa hukuka inanmakta ve bu inancı Roma İmparatorluğundaki ve İngiltere'deki liberallerden yaptığı süslü alıntılara dayandırmaktadır. Gel gelelim Rui Barbosa gerçeklere inanmamaktadır. Ancak ay sonunda Işık ve Enerji şirketinden, Brezilya'da Tanrı'dan bile güçlü olan bu yabancı kuruluşun avukatı sıfatıyla maaşını alırken, bu muhteremin bir parça gerçekçilik gösterdiğini görüyoruz. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 40.